Ayrım 11. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme, Tanrı'nın vuruşu. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 127. Yetimi itip kakanın dini olur mu? Ayet 2. İşte odur yetimi itip kakan. İkinci ayet, birinci ayette sorduğu soruya ilişkin cevapların ilkini veriyor. Başka bir ifadeyle 2-6. ayetler, birinci ayette sorulan sorunun tafsili cevabını getirmektedir. Yedinci ayet ise ilk ayetteki sorunun icmali cevabını vererek mesajı tamamlamaktadır. Maun suresi böyle, bu tertibiyle de ayrı bir kelam ihtişamı sergilemektedir. Yetimler meselesi. Yetimler ve yetim hakkı konusu Kur'an'ın ısrarlı olduğu konulardan biridir. Din, iman, Allah, insanlık gibi temel kavramların omurgasında yer alan değerlerden biri de yetimleri himayedir. Kur'an'ın 20 küsür ayeti yetim hakları ile ilgili emirler ve yasaklar içermektedir. En çok dikkat çekilen yetimlerin mallarına dokunmamaktır. İkinci nokta, yetimlerin eğitilip yeteneklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Musa ve arkadaşı hikayesindeki Kehf suresi, yetimle ilgili titizlik de göstermektedir ki, en eski zamanlardan beri vahyin el attığı temel meselelerden biri yetim haklarıdır. Yetim haklarına el sürmek, temiz rızıkları ve servetleri pisleten bir kötülük olarak gösterilmektedir. Yetimlere mallarını verin, temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir. Nisa 2. Kur'an'daki birden fazla evliliğe izin, Nisa 3, yetim haklarıyla ve yetimlerin korunmasıyla kesin bağlantısı olan bir ruhsattır. İşin bu yanı üzerinde hemen hemen hiç durulmamıştır. Oysa ki bu ruhsatı yetimlerle irtibatlandırmadan değerlendirmek Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Türkiye'de insan haklarının en zalim ihlalleri yetimlere zulüm biçiminde görülmektedir. Anadolu'da bu zulme ilişkin tablolar gerçekten ürperticidir. Ve ne yazık ki bu tablolar en koyu dindarlık söylemlerinin atıldığı çevrelerde vücut bulmaktadır. Oysa ki Kur'an yetimin itilip kalkılmasını dinin inkarı olarak görmektedir. Maun 1-2. Yetimlerle ilgili buyruklar Kur'an'da biri emirler, ikincisi yasaklar halinde iki türde verilmiştir. Emir buyruklar şöyle verilmektedir. Yetimleri nikah çağına gelmelerine kadar gözetleyip deneyin. O zaman onlarda içinize sinecek bir olgunluk ve erginlik görürseniz mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye bu malları tez elden saçıp savurarak yemeyin. Zengin olan iffetli davransın. Fakir olan ise örfün gerekli kıldığı oranda yesin. Nisa 6-2-127. Ayrıca bakınız Nisa 3-8-10-36, Enfal 41, Bakara 83-177-215-220, Haşr 7, Beled 15, Duha 6, İnsan 8, Fecr 17. Yasak şeklindeki buyruklar da şunlardır. Yetimi örseleme. Duha 9. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüştüne erinceye kadar güzel bir yolla ilgilenebilirsiniz. İsra 34, Enam 152. Ayrıca bakınız Fecr 17, Maun 2, İnsan 8, Beled 15, Bakara 83, 177, 215, 220, Nisa 2, 3, 6, 8, 10, 36, 127. Kul haklarının en zehirlisi yetim haklarıdır. Nisa suresinin 10. ayeti yetim hakkı yiyenlerin karınlarına ateş doldurduklarını bildirmektedir. Şunda kuşkunuz olmasın ki zulme başvurarak yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına doldurmak üzere bir ateş yemekten başka bir şey yapmazlar. Ve onlar yakın bir zamanda korkunç acılar veren bir azaba dalacaklardır. Dinciler, yani Allah ile aldatanlar, Kur'an'ın yetimlerle ilgili titizliğini çok iyi bildikleri için, sosyal ve siyasal söylem ve propagandalarında sürekli tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı, garip gureba edebiyatı yaparak dindar insanların yüreğinin yağını eritir, sonra egemenlik noktasına geldiklerinde öncelikle o yetimlerin olması gereken kamu hak ve imkanlarını talan ederek veya ettirerek yetimlerin ocağına incir dikerler. Şunu kesinlikle bilmekte ve bir iman borcu olarak ifade etmekteyiz. Türkiye'de maun tokadı yemeye müstahak olmuş kesimlerin, özellikle dinci taifenin, servetlerinin tamamına yakını şöyle veya böyle gerçekleşmiş maun ihlalleri ile, yani tüyü bitmemiş yetimlerin haklarının gaspıyla edinilmiştir. Yılları geriye doğru gidin ve şu başlıkları düşünün. Mercimek davası, Kombasan, Yimpaş, İhlas, Jetpa, Çavuşbaşı Kur'an kursu, Uluslararası Deniz Feneri, talanları vesaire vesaire. Bunların her biri milyar dolarlarla ifade edilen ve tümünde Allah ile aldatma kullanılan vurgunlardır. Tümü Maun suresi ihlalidir. Bunlar basına, yargıya, emniyete, kamuoyuna yansımış bilinen facialardır. Biz emin bulunuyoruz ki bu açıklanmış faciaların birkaç katı büyüklüğünde dinci soygun faciası da üstü örtülü haldedir. Dinci talan ve rezilliğin esas irin küpü henüz patlamamıştır. Bizim izlediklerimiz bu irin küpünün dışına sızanlar. Esas irin küpün içinde. O küp patladığında Türkiye'nin sokaklarında sadece pis kokular yüzünden değil, ayaklarınıza bulaşan irinler yüzünden yürüyemez hale geleceksiniz. Ne yazık ki Haçlı emperyalizmle işbirliği yapmış dinci talan zihniyeti, irin küpünün patlamasını durduracak bütün imkanlara sahip bulunuyor. Bu olguya rağmen bazı irin kokuları ortalığı sardığında, bazı vicdan sahipleri ayağa kalkıyorsa, bunu Türk halkının meziyeti değil, Allah'ın bir lütfu bilmek gerekir. Nitekim dinci soygunların en büyük soygunlarından, en büyüklerinden biri olan Deniz Feneri soygununu, Türk halkı veya Türk yargısı değil, Alman yargısı ortaya çıkarıp mahkum etmiştir. Türkiye'deki dinci iktidarın bu soygun konusunda yaptığı mağdurları sahtekarlıkla suçlaması, soygunun esas öncülerini Alman yargısının isimlerini vermesine rağmen korumaya almasıdır. Allah ile aldatan dinci taifenin kamu hakkı talanı suçundan daha büyük günahları ise bu yaptıklarını başkalarına haram, kendilerine helal görme zihniyet ve iddiasını taşımakta olmalarıdır. Riyanın neronlarına dönüşmüş dinci talancılar, diğer bütün suçlarında olduğu gibi kamu malı talanında cihat adı altında sergilemekteler. Yani başkalarının basit ve sıradan günahları, ibadet eksikliği, beşeri zaaflar, küçük rüşvet olayları vesaire, dinden imandan çıkma, cehennemi boylama sebebi ilan edilirken, Kur'an'ın dinsizlikle eşit tuttuğu kamu hakkı talanı gibi bir suç, dinci tevillerle sevaba, meziyete, cennete girme vesilesine dönüştürülebilmektedir. Çarpıcı bir örnek olarak çok ibret verici, yaşanmış bir olayı nakletmek istiyorum. Adana Büyükşehir eski belediye başkanı Aytaç Durak, Allah ile aldatmak kitabımla ilgili duygularını anlatırken şöyle demişti. Hocam, bu kitabınız bana göre Türkiye'deki en yıkıcı belaya parmak basmıştır. içimizde yıllarca kanayan bir yarayı tedaviye açtınız. Şimdi ben size yazdıklarınızı teyit için, yaşadığım ve ülkemizin birçok yerinde yüzlerce benzerinin yaşandığına inandığım bir hadise anlatayım. Lütfen bunu ibretle kaydedin. Adana'da oğlumun yönettiği inşaat şirketimizde çok dindar diye alıp değerli malzeme depolarımızın başına getirdiğimiz bir adam vardı. Namazlı niyazlı bu adamı depoların başına getirdiğimizde artık buralarda hırsızlık olmaz diye rahatlamıştık. Ne yazık ki büyük bir hüsranla irkildik. Depolardaki hırsızlık eskisinden birkaç kat fazla olmaya başlamıştı. Oğlumla konuşup olayı 24 saat ve çok ciddi biçimde takibe aldık ve sonunda çözdük. Depoları soyup satan, başa getirdiğimiz o namazlı niyazlı adamdı. Sıkı bir takiple suçüstü yaptık. Bu suçüstü üzerine adama şu serzenişte bulunduk. Yahu, biz seni bu işin başına getirdiğimizde sevinmiş, rahatlamıştık. Senin gibi alnı secdeli bir adam böyle bir alçaklığı nasıl yapar? Sen alnını secdeye koyarken hiç utanmıyor musun? İşin dehşet verici tarafı bundan sonradır. Adam hiç istifini bozmadan adeta mağrur bir eda ile şöyle cevap verdi. Neden utanacakmışım? Burası Türkiye. Burası Darul Harp. Biz cihat içinde insanlarız. Benim bu şekilde çalıp çırpmam cihada hizmet olduğu için günah sayılmaz. Tam aksine ibadet hükmündedir. Başkan Aytaç Durak'ın anlattığı binlercesini bilip gördüğümüz alçaklıklardan sadece bir tanesidir. Burada dehşet verici nokta dincilerin gösterdikleri gerekçedir. Cihat içindeyiz, Allah için yapıyoruz. Evet, Türkiye böyle bir bela ile karşı karşıyadır. Bize göre bu bela uzun vadede bölücülük belasından çok daha yıkıcı bir beladır. Türkiye'nin geleceğe akıp giden zaman içinde en büyük huzursuzluk kaynağı bölücülük değil, dinciliktir. Bu millet bunu kaydetsin. Bir gün bizi hatırlar. Türkiye'de dincilik en büyük suçları, en büyük ibadet sayabilen bir vicdan ve ruh çürümesini kurumlaştırmış bulunuyor. Suçun suç olduğunu bilerek suç işlemek toplum bünyesinde bir yara açarsa, suçun ibadet ilan edilerek işlenmesi binlerce yara açar. Türkiye işte bu zihniyetle işlenen binlerce suçun açtığı on binlerce yaranın acısı içinde kıvranmaktadır. Toplum bu acılarla kıvrandıkça yapılan şey, bol bol hac ve ümre seferleri düzenleyerek kitlenin gözünün boyanmasıdır. Ama şu gerçek bütün riyakar oyunlara karşın ortadadır. Türkiye'de cami ve minare sayısı arttıkça ahlaksızlık ve yolsuzluk da artıyor. Maun suresi tokadını başka nasıl vurur? Rezillik azabına çarpılanlar. Kur'an, rezillik azabı tabirini kullandığı beyinisinde bir gerçeği daha bildirmektedir. Ahiretteki azap daha da rezil edicidir. Fusilet 16. Ahiretteki azap daha da büyüktür. Zümer 26. Ölümsüz ilke şudur. Allah gerçeği örten nankörleri rezil eder. Tevbe 9. Allah ile aldatma ve din maskesi ile talan suçunun nasıl bir zulüm, nasıl bir dehşet olduğunu bu noktaları göz ardı etmeden düşünmek lazım. Rezillik azabına çarptırılacak olanlar öyle sıradan günahkarlar değildir. Dini imanı öne sürüp arkasından rezillikler işleyenlerdir. İşte bu tezgahtarlara dikkat çeken sarsıcı bir beyine daha. İnsanlar içinde öylesi vardır ki Allah konusunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mücadele edip durur. Yanını eğip bükerek uğraşır ki Allah yolundan saptırıversin. Böyle kişiye dünyada bir rezillik, bela öngörülmüştür. Ve kıyamet günü biz ona o kasıp kavuran yangının azabını tattıracağız. Hac 8-9. Rezillik azabı tabirinin geçtiği 20 küsur ayetten bir tanesinin daha mealini okuyalım. Şimdi siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. kıyamet gününde ise bunlar azabın en şiddetlisine itilir. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Bakara 85. Yoksulu doyurmayı özendirmeyen mümin olur mu? Ayet 3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o. Yoksulu doyurmak tıpkı yetimleri himaye gibi bir sosyal devlet faaliyetidir. Açların insan onuruna yaraşır biçimde doyurulması, bütün insan hakları belgelerin telaffuz ettiği bir sosyal devlet gerçeğidir. Çağdaş dünyada bu görevin omurga noktasında devletin her yurttaşa aşını işinden kazanacak imkanı sağlaması gerektiği anlayışı vardır. Ne yazık ki dinci zihniyet herkese aşını işinden kazandıran bir sosyal devlet yerine sürekli olarak birilerinin merhamet ve lütfuna el açtıran bir sadaka toplumunu esas almaktadır. Doğaldır ki bu sadaka toplumunda karnı egemenlerin lütfuyla doyurulan kitleler sürekli olarak bu lütfun sahiplerine boyun eğecek, hatta köle olacaklardır. Türkiye küresel kapitalizmin firavunları tarafından 2000'li yılların başlarından itibaren bu köleleştirme sürecine bilinçli ve programlı olarak sokulduğu içindir ki ülkenin her yanında ihale ve sadaka çadırları sürekli artmaktadır. Çağdaş sosyal devleti umursamayan, İslam'ın söylemlerinde Maun suresi ihlallerine dayanak yapan anlayış bu ihale çadırlarını dinin ve insan haklarının talepleri önünde bir gelişme olarak gösterme kurnazlığını öne çıkarsa da bunlar temelde birer düşüş ve çöküşün belgesidir. İnsan onurunu ve emeğe saygıyı yerle bir edenlerin yemek dağıttıkları ihale çadırlarının insanlık adına bir yükselme olduğunu iddia etmeleri, akıl ve Kur'an açısından baktığımızda ayrı bir aldatma, ayrı bir maun ihlali, ayrı bir zulüm ve ihanet olarak değerlendirilmelidir. Gazeteci yazar Bekir Coşkun bu ihanet çadırları ile sergilenen geriye gidişi çok güzel değerlendirmiştir. 4 Eylül 2008 günlü Çadırdaki Memleket başlıklı yazısında şöyle diyor. Ramazan çadırlarına iyi bakın. O çadırlar size bir milletin ne halde olduğunu anlatır. Türkiye'nin en zengin kenti İstanbul'da 26 ilçe belediyesinin 50 çadırında her gün 180 bin kişi karnını doyuruyor. Ülkenin başkenti Ankara'da 30 ayrı yerde belediyeye muhtaç 18 bin kişi her gün iftarını açıyor. İzmir'de günde 6 bin kişi. Muhtaç ailelere belediyeler ile kurumların paket olarak dağıttıkları iftarlıklar bunun dışındadır. Ulaşılıp da bilgi alınabilen sadece 10 ilde yardıma muhtaçların toplam sayısı 11 milyondur. Tüm yurtta ise bir tahmine göre 20 milyonun üzerinde. İktidar çoğalan çadır sayısını iyi bir şeymiş gibi başarı sayarken aslında o çadırlar bize Türkiye'nin halini anlatır. 20 milyon muhtaç, holdingler büyürken, yabancı sermaye gelip karını katlayıp giderken, iktidar şürekası zenginleşirken ve iktidar ile yalakaları ekonominin iyi olduğunu papağan gibi tekrarlayıp dururken, gerçek Ramazan çadırlarındadır. O çadırların önünde kuyruğa girenlerin ya da yardım alanların sayısı, iktidarı iş başına getiren 16 milyon oydan en az 5 milyon daha fazladır. En büyük partidir o. O yoksul muhtaç insanların gözü görüp de bir an için yoksulluklarını sorgulayabilseler de, bir an için madem Türkiye iyi yönetiliyor ve işler yolunda, o zaman ben niçin bu çadıra muhtacım diye sorabilseler de, en büyük parti çoktan kendi iktidarını kurmuştu. Ama olmuyor işte. O çadırlar o insanlara yoksulluk ve açlıklarını hatırlatıp gerçeği anlatacağına onlar çadırları iktidarın başarısı sayıyorlar. Lanet sebebi olarak gaflet. Ayet 4-5. Lanet olsun o namaz kılanlara, dua edenlere ki namazlarından, dualarından gaflet içindedir onlar. Kur'an burada Maun suresi ihlali yapanların halkı aldatmak için kutsal araç yaptıkları maske namazlara, ibadetlere ağır bir darbe indiriyor. Kullanılan kelime musalli kelimesinin çoğuludur. Salat edenler demektir. Salat, bir Kur'an terimi olarak namaz anlamına gelse de her türlü ibadet ve duayı da ifade etmektedir. Çünkü Kur'an bu kelimeyi bütün varlıkların, bütün insanların ve bütün ümmetlerin yaratıcıya ibadetlerini tanıtmak için kullanmaktadır. Her varlık kategorisinin, her ümmetin ve nihayet her toplumun bir salat şekli vardır. Musalli bu salatlardan herhangi birini yapan kişinin sıfatıdır. O halde Maun suresinin mesajını sadece Müslümanların namazına veya münafıkların namazlarına indirgemek isabetli olmaz. Sure bütün riyakar ve gafil ibadetleri lanetlemekte, o arada Müslüman nüfus kağıdı taşıyanların bu tür ibadetlerinde lanetlemektedir. Kısacası Kur'an'ın muhatabı bütün zamanların, bütün insanları olduğuna göre, bütün zamanların riya bulaştırılmış ibadetleri lanetli ibadettir. Çünkü Kur'an hem zaman hem de mekan bakımından evrensel bir kitaptır. Onu bir kabilenin özel din kitabı olarak algılamak olmaz. İşin ve mesajın genel çerçevesi bu. Meselenin Müslümanlar çerçevesine gelince şunlar söylenecektir. İnsanı yaratıcıya götüren, secde edenle secde edileni kucaklaştıran ve bu anlamda bir tür miraç olan gerçek namaz yanında, Allah ile aldatanların insanları uyutup avlamak için kullandıkları, şeytan ile buluşturan maske namazlar da vardır. Dindarın riyadan uzak gerçek namazı, insanı Rahman ile buluştururken, dincinin riya göstergesi olan maske namazı ise, sahibini ancak şeytanla kucaklaştırır. Nasıl bir gaflet bu? 5. ayetteki gaflet veya seyf sıradan bir lakaytlık olamaz. Sıradan bir lakaytlığa veil okumak, Kur'an'ın ne ruhuna uyar ne lafzına ve tabii dinin genel ruhuna da uymaz. Peki, riya gibi ağır bir kötülükle yan yana ve ondan da önce zikredilen ve aynen riya gibi lanetlenen bu gaflet nedir? Ne olabilir? Rivayet tefsirlerinin kaynağı sayılan Taberi tefsirine bakıyorsunuz. Evirip çevirip namazların vakitlerini geçirmekten doğan ihmali öne çıkarıyor. Namaz kılmayanları lanetlemeyen bu kitap, namazların vakitlerinde lakaytlık sergileyenleri lanetler mi? Bunu kabul, Kur'an'ın bütün yaklaşımlarını tepetaklak eder. Bu ayetteki ağır itham ve lanete müstahak görülen gaflet çok başka bir şey olmak lazımdır. Ve bunun çözümü Kur'an'da mutlaka önümüze konmuş olmalıdır. Bu gaflet her şeyden önce Maun suresindeki emirlere lakaytlıktır. Ondan hiç kimse söz etmiyor. Oysa ki lanet getirecek gaflet o gaflettir. Ancak bu gafletin ikinci bir sebebi veya türü daha vardır. O ikinci türü de tanıtmıştır Kur'an. O ikinci gafleti yakalamak için Kur'an'ın namaz ve okumakla ilgili iki verisini devreye sokmak lazım gelmektedir. 1. Nisa 43. ayetteki sarhoşken namaz kılınmaması emri. 2. Ümniyenin bir şeytan işi ve isteği olduğu gerçeği. Nisa 43. ayet şöyle demektedir. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolculuk halinde olmanız müstesna, boy abdesti alıncaya kadar namaza, duaya yaklaşmayın. Sarhoşken namaz kılmanın illetinin bizzat ayet tarafından verilmesi çözümün anahtarıdır. Sarhoşken namaz kılmamanın illeti ne dediğini anlamamaktır. Ne dediğini anlamamak açık bir gaflet yaratmaktan daha ileridir. İbadetin ruhuna da uymaz. Allah huzurunda takınılması gereken tavrın ciddiyetine de. Buradaki illeti, Maun 5'teki gafleti anlamada kullanmak zorundayız. Tartışmasız bir gerçektir ki, Kur'an ayetlerinin bazısını tefsir eder. İniş sırasıyla 17. sure olan Maun'un 5. ayeti, iniş sırasıyla 98. sure olan Nisa'nın 43. ayetiyle tefsir edilmiştir. Yani Maun 5 müfesser, Nisa 43 müfessir bir ayettir. Nitekim sahabe neslinden sonraki ilk müfessir sayılan Mukatil bin Süleyman, ölüm 150 Taksim 676, Nisa 43. ayeti tefsir ederken ne dediğinizi anlayıncaya kadar ifadesini, namazda okuduğunuzu anlayıncaya kadar şeklinde tefsir ediyor. Bakınız Mukatil, Tefsirül Hams, Miye, 143. Maun 5 ayrıca ümmiye kavramından bahseden ayetlerle de tefsir edilmiştir. İlginçtir, ümmiyenin mahiyeti ve nasıl bir şeytane tahrip aracı olduğunda Nisa suresinde gösterilmiştir. Açıklayınca görülecektir ki, ümmiye, çoğulu emani, okuduğunu anlamamanın veya anlamadan okumanın esas olduğu bir kavramdır. Şimdi ümmiye kavramını ayrıntılayıp Maun 5. ayetle ilgili açıklamamızı ondan sonra sürdürelim. 11. ayrımın sonu, sayfa 138.